6. ayrım. Sayfa 113. Beyincik. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Eğer size küçültme eklerinden bahsedecek olsaydım, konuya böyle girerdim. Ama konumuz beyin. Daha doğrusu beyincik. Ya da kulağa daha havalı gelen Latince ismiyle söyleyecek olursak, cerebellum. Cerebrum, beyin. Cerebellum ise beyincik anlamına geliyor. Aslında Latince'deki bellum, bizdeki cik, cuk gibi bir küçültme ekinden biraz daha farklı. Güzel, tatlı, mini minnoş olan her şey bellum. Birinin sarhoş olduğunu yürüyüşünden, hatta duruşundan bile anlayabilirsiniz. Çünkü sarhoşlar ayakta zor dururlar ve sağa sola yalpalamadan yürüyemezler. Alkol beyinciklerini iş yapamaz hale getirir. Hareketlerindeki ve konuşmalarındaki dengesizlikler işte bu yüzdendir. Otomatik pilot her an devrede. Gün içinde defalarca yaptığımız o kadar çok şey var ki pek çoğunun farkında bile olmayız. Ancak o hareketi ilk kez yaptığımız zamanı hatırlayabilirsek, işlerin başlangıçta hiç de o kadar kolay olmadığını hemen fark ediveririz. Mesela iki ayak üzerinde durmak ve yürümek. Yürümek, evet. Bildiğiniz ayağa kalkıp düşmeden adım atabilmek ve yürümek. Yürümeye karar verdiğimiz andan itibaren yaptığımız hareketleri artık farkında olmadan yaparız. Beyincimiz bir otomatik pilot gibi devreye girer. Parantez içinde aslında hiç devreden çıkmaz o. Ve kaslarımızın, eklemlerimizin, derimize o sırada uygulanan baskının, parantez içinde oturuyor muyuz, yatıyor muyuz, ayakta mıyız, şeklinden ayaklarımızın konumuna kadar her şey salseler içinde hesaplanır ve ilk adımı atarız. Sonra diğerini, sonra diğerini. Bu varmak istediğimiz yere kadar böyle devam eder. Yürüyüş esnasında vücudumuzun dengesi korunur, sağ sola düşmeyiz. Bize basit ve sıradan bir şeymiş gibi gelir yürümek. Oysa milyarlarca sinir hücresinin milyarlarca bağlantı yapması gerekir tek bir adım atabilmemiz için. Bizim hiçbirinden haberimiz bile olmaz. Sırlar odası, talağımız. Bu işin başında beynimizi vıcık vıcık, buruşuk, pelte gibi bir şey sanıyorduk. Fakat karıştırdıkça içinden neler çıkıyor, bakar mısınız? Üstelik öyle ince ince de karıştırmıyoruz ha. Şöyle üstün körü bir bakıyoruz. Bana bu kadarı yetmez. Daha fazlasını öğrenmeliyim diyenler, derslerine iyi çalışsınlar ve yürüsünler tıp fakültesine gitsinler. Sizin için şu acayip beyin yazacağım diye aylardır TUS'a hazırlanan bir öğrenci gibi odama kapandım, ders çalışıyorum. Benden bu kadar. TUS ne mi oluyor? İşte onu da tıp fakültesine gidince öğrenirsiniz. Ben şimdi söyleyip spoiler vermiş gibi olmayayım. Çünkü dediklerine göre filmin en heyecanlı bölümüymüş. Gelelim beynimizin derinliklerindeki sırlar odası, talamusa. Yabancı dilde bir terimi ezberlemek zorundaysanız mutlaka onun tam anlamını öğrenin. Anlamını derken talamus, iki nokta, beynimizdeki falanca bölgenin adı demek istemiyorum. O bölgeye neden bu ismin verildiğini öğrenin demek istiyorum. Kelimenin kökünü araştırın, hikayesini ortaya çıkarın ve onunla duygusal bir bağ kurun demek istiyorum. O zaman sadece ezberlemiş değil, aynı zamanda öğrenmiş de olursunuz. Talamus, beynimizin iki yarım küresinin arasında ve tamamının da merkezinde yer alır. Zaten bu yüzden ona talamus adını vermişler. Çünkü talamus iç oda demektir. Dışarıdan bakıldığında görülmez. 2-2,5 santimetrelik yumurtaya benzeyen iki parçadan oluşur. O muhteşem kıvrım kıvrım serebrum, her yeri kapladığı ve beyin dediğimiz zaman hayalimizde sadece o canlandığı için Salağımızı pek kimse bilmez. Fakat o, beynimizin derinliklerinde, içinde önemli ve esrarengiz işlerin döndüğü, kelimenin tam anlamıyla gerçek bir sırlar odasıdır. Talamus'un kendi içinde lobları vardır ve her lob farklı farklı görevleri yerine getirir. Hepsini sayacak olsam şu acayip Talamus isimli bir kitap daha yazmam gerekir ki işimi bitirip ve bir an önce çalışma masamdan kalkayım diye ensemde bekleyen Özgün Özen'in buna izin vereceğini hiç sanmıyorum. Bak, seninle şöyle bir anlaşma yapalım. Madem ikimiz de aynı beyni kullanıyoruz, sen sağ hemisferi al, ben sol hemisferi. Olur mu? Olur mu? Olmaz mı? Sen söyle. 5 aydır beyni yazmaya çalışıyorsun. Beyni değil, şu acayip beyni. Her neyse. Ayrıca benim Çaylak ile Filozofu yazabilmem için her ikisine de ihtiyacım var. Aynı anda iki kitaba birden çalışamıyorum desene şuna. Ama yürürken sakız çiğneyebiliyorum. Bazıları onu da yapamıyor. Keşke bunun için sana verebileceğim bir ödül olsa. Geri döndüğümde o kitabın bittiğini ve uzun bir tatile çıkacağını söyle yeter. Şizofren midir nedir? Seni duydum. Talamus, beynimizin içinde bir baz istasyonu gibidir. Koku hariç, parantez içinde neden hariç olduğunu şu acayip koku ve burun kitabına bırakıyorum. Görme ve işitme duyularımızdan gelen sinyaller önce talamusa gider ve oradan serebrumun ilgili bölgelerine gönderilir. Ancak bu işlem sırasında talamusumuzun harika bir özelliği sayesinde işimiz çok kolaylaşır. Çünkü talamus gelen verileri bir ön değerlendirmeye tutar. Mesela kitap okurken okuduğumuz şeye odaklanırız ve etrafta olan bitenle ilgimiz bir miktar kesilir. Aslında o sırada çevredeki sesler kulağımıza gelmeye devam etmekte, gözlerimiz ise kitabın sayfalarından başka şeyler de görmektedir. Ancak bu veriler öne çıkarılmaz. Böylece kitap okumak, ders çalışmak, araba kullanmak, resim yapmak gibi bir şeyle uğraşırken dikkatimizi yaptığımız işte toplayabiliriz. Elbette buna talamus değil, biz karar veririz. Yani dikkatimizi nereye vermişsek, neyle meşgulsek, nasıl bir niyetimiz varsa talamus oradan gelecek verilere odaklanır. Biz farkında bile olmadan talamusumuzun bu özelliğini kullanmış oluruz. Mesela ben şu an bu satırları yazıyorum ve bütün dikkatim bilgisayarımın ekranında tuşlara bastıkça beliren harflere vermiş durumdayım. Aşağıdan sesler geliyor. Fakat o seslerin ne söylediğini anlamıyorum. Normal şartlarda anlamam gerekiyordu. Ama talamusum şu an o uyarıları serebrumuma öncelikli olarak iletmiyor. Fakat bunu düşündüğüm andan itibaren sesleri hem daha iyi duymaya hem de anlamaya başladım. Çünkü dikkatimi oraya yönlendirdim. Oğlum kızımı odasından kovmaya çalışıyor. Fakat kızım gitmemek için direniyor. Çık odamdan iğrenç yaratık. Abim olduğun için sen de benim kadar iğrenç bir yaratık olmalısın. Kardeşiz neticede. Ders çalışıyorum. Dikkatimi dağıtıyorsun. İyi işte, zayıf aldığında suçu bana atarsın. Talamus'un en önemli özelliklerinden biri de biz uyurken görme, İşitme ve dokunma duyularımızdan gelen verileri eğer belli bir seviyenin üzerinde değilse iletmemesidir. Böylece en küçük bir tıkırtıda uyanmayız. Fakat benim talamusum bu konuda pek iyi çalışmıyor anladığım kadarıyla. Ortalık gereğinden fazla karanlık ve gereğinden fazla sessiz olduğunda bile uyanıyorum. Mesela gece elektrikler kesildiğinde. Hipotalamus. Ezberlemeniz gereken yabancı terimlerin anlamlarını ve köklerini öğrenmek bazen hayal kırıklığına sebep olabilir. Hanginiz hipotalamus gibi havalı bir ismin odanın altı demek olduğunu tahmin edebilirdi? Peki ama ona neden böyle bir isim vermişler? Neden olacak? Talamus'un yani iç odanın hemen altında da onun için. Hipotalamus Beynimizin tamamının sadece %1'i kadardır. Ancak bu minicik şeyin burada sayamayacağımız kadar çok görevi vardır. O zaman sadece birkaçından bahsedelim. Gerisini tıp fakültesine gittiğinizde nasıl olsa öğretirler. Hipotalamusun kendi içinde pek çok bölümü vardır ve her bir bölümün ayrı bir görevi. Mesela bu bölümlerden bir tanesi gözlerden gelen ışıkla ilgili verileri alır ve buna göre beynimiz bir gece gündüz takvimi belirler. Vakit ilerlemiş, güneş batmış ve gece olmuşsa hipotalamus uyku getiren kimyasalları salgılamaya başlar. Biz de esnemeye başlarız. Beynimiz bize yat artık demektedir çünkü. Vücudumuzdaki organlardan gelen sinyaller hipotalamusta sürekli değerlendirilir. Bizim bunlardan elbette haberimiz bile olmaz. Zaten olmaması gerekir. Kalbimizden, böbreklerimizden, midemizden gelen sinyallere göre sürekli gerekli hormonlar, kimyasal maddeler salgılanır. Mesela tehlikeli bir durumdan koşup kaçmamız gerektiğinde kalbimiz çok daha hızlı çarpmaya başlar. Çünkü kaslarımızın daha fazla oksijene ihtiyacı vardır. Dolayısıyla kan dolaşımımızın hızlanması gerekir. Yani koşmaya başladığımızda hipotalamus gaza basar. İnsülin, parantez içinde, kandaki şeker oranını dengeleyen hormon gibi hormonlar kan yoluyla vücudumuza yayılır. Bu yüzden kandaki hormonların oranı çok önemlidir. Hipotalamusumuz sürekli kan tahlili yapar ve bu hormon düzeyini olması gereken seviyede tutar. Tabi bu sağlıklı olduğumuz durumlar için geçerlidir. Hastalandık ve ateşimiz çıktı. Peki neden çıktı ateşimiz? Bunun sebebini az çok hepimiz biliriz. Ateşimiz çıkar çünkü vücudumuz bizi hasta eden yabancı organizmalarla savaş halindedir. İşte vücut sıcaklığımızı arttıran hipotalamustur. Vücut ısımızın normal zamanlarda dengede durması da hipotalamusun görevidir. Mesela vücut ısımız yükseldiğinde vücudumuzdaki ter bezlerine terleme emri hipotalamustan gelir. Terleriz ve tenimizden buharlaşarak havaya karışan su molekülleri vücut ısısının düşmesine yardımcı olur. Hipotalamus vücudumuz için gerekli hormonları tek başına salgılamaz. Hemen bitişiğindeki hipofiz bezi adı verilen ve yaklaşık fasulye tanesi büyüklüğündeki bölgeyi uyarır. En temel hormonlar hipofiz bezi tarafından salgılanır ve kana karışır. Ama tabii asıl kumanda merkezi hipotalamustur. Şimdi onun diğer görevlerinden biraz daha bahsedelim. Acıktığımızda karnım zil çalıyor deriz. Ama zilleri asıl çalan hipotalamustur. Vücudumuzdaki şeker ve besin oranı düştüğünde açlık hissetmemizi sağlayan hormonlar hipotalamus tarafından salgılanır. Aynı şekilde susamamız da hipotalamusun vücudumuzdaki su oranı düştüğünde salgıladığı hormonlar sebebiyle olur. Yeni doğum yapan annelerin bebeklerini emzirebilmeleri için memelerindeki süt bezlerinin süt üretmesi gerekir. İşte bu mekanizmayı faaliyete geçiren de yine hipotalamusun salgıladığı parantez içinde oksitosin bir hormondur. Çok değil, birkaç yıl sonra sizi ergenlik denen o malum dönemlere sokacak olan ya da bazılarınızı çoktan sokmuş bulunan hormonlardan da hipotalamus sorumludur. Hem de siz daha doğmadan annenizin karnında halden hale, şekilden şekile girmeye, hallerin ve şekillerin en güzeline doğru gelişip büyümeye başladığınız ve henüz bir kız ya da bir erkek olarak dünyaya gelmeden önceki zamanlardan beri. Kısaca annenizin yıllar sonra anneanne ya da babaanne olabilmesinin de hipotalamusunuz ile çok yakın bir alakası var. Soğansız olmaz. Sakız çiğneyemezsiniz. Lokmalarınızı yutamazsınız. Hapşıramazsınız. Hayatımız boyunca başımıza bir hastalık ya da bir kaza gelmediği sürece neredeyse hiç farkında olmadan kolayca yaptığımız pek çok şeyi yapamazsınız. Nefes alamazsınız mesela. Aldığınız nefesi veremezsiniz. Kalbiniz düzenli bir şekilde tıpır tıpır atamaz. Damarlarınız gerektiğinde daralıp genişleyemez. İdrar torbanızı ve kalın bağırsaklarınızı boşaltamazsınız. Bilimsel ismi medulla oblongata olsa da taze bir soğana benzetildiği için ona omurilik soğanı denir. Açıkçası nesi taze soğana benziyor onu da anlamış değilim. Ancak zaten yeterince karışık olan bir konuyu "Ne soğanı kardeşim? Neresi soğana benziyor bunun?" diyerek daha da karıştırmayalım. Soğansa soğan, sarımsaksa sarımsak. Bilime saygımız sonsuz. Omurilik soğanı beynimiz ile bütün bedenimiz arasındaki son istasyondur. Beyin ile omurilik arasında bulunur. Vücudumuzdan beynimize, beynimizden vücudumuzun her bir noktasına giden sinyalleri taşıyan sinirlerin bir kısmı doğrudan vücudumuza geçerken bir kısmı da buradan geçer. Beyinden parmak ucuna. Hanımefendiler, beyefendiler. Kafa derisinin gözeneklerinden içeriye sızıp kafatasının birbirlerine bir Lego'nun parçaları gibi sımsıkı birleştirilmiş ek yerlerinden bir şekilde aşağıya inmeyi başardık. Sonra kat kat beyin zarından ve boz sıvısından da sağ salim geçerek serebral kortekse, serebrumun sirkus ve giruslarına daldık çıktık. Beynimizin hemisferleri arasına düştük ve iki hemisferi birbirine bağlayan nokta nokta nokta üzerinden kaya kaya aşağılara kadar indik. Parantez içinde bunun ismini kimler hatırlayacak çok merak ediyorum. Beyinciyi kabaca tanıdık. İç odada bir miktar gezindik. Odanın altına indik ve orada nokta nokta nokta ile biraz vakit geçirdik. Parantez içinde neydi? Neydi? Ama çok meşgul olduğu için fazla kalamadık. Arada ismini bile anmadan yanlarından geçip gittiğimiz birkaç parça şey de oldu. Şimdi nihayet omurilik soğanına kadar geldik ve beynimizden neredeyse dışarı çıkmış olduk. Peki burası da neresi? İçimden bir ses, önünüzde daha uzun bir yol var diyor. Oysa ben de kitabın sonuna geldim diye seviniyordum. Omurilik. Saymazsak canlılar kabaca iki gruba ayrılır. Omurgalılar ve omurgasızlar. Solucanlar, deniz anaları, sümüklü ya da sümüksüz böcekler omurgasız. İçinde insanların da bulunduğu, Papua Yeni Gine'de yaşayan ve en erişkininin boyu 8 milimetreyi geçmeyen mini minnacık bir kurbağa türünden mavi balinalara kadar diğerleri de omurgalı canlılardır. Omuriliğinizden çıkan sinirler gözle görülebilecek kadar kalındır. Ancak uzayıp yayıldıkça bir ağacın dallarından çıkan daha ince dallar ve o ince dallardan çıkan çok daha ince dallar ve o çok çok daha ince dallardan çıkan çok daha ince dallar ve o çok çok daha ince dalların ucundaki yaprakları saran damarlar ve o damarlardan çıkan ve yaprağın her bir köşesine kadar yayılan incecik damarcıklar gibi merkezden uzaklaştıkça incelir, incelir. Ve sonunda kılcal birer sinir ağı haline gelir. O kadar incelir ki tenimize iğne ucu değecek kadar yer kalmaz. Fakat omurgalı olmanın insanların dünyasında dik durmak, her esen rüzgara karşı fikirlerini ve tarafını değiştirmemek, adaletten, hakperestlikten, doğruluktan asla ayrılmamak, menfaati için her türlü şekle bürünmemek, olduğu gibi kalmak gibi mecazi bir anlamı da vardır. Her ne kadar konumuz o değilse bile şu kadarını söylemeden geçemeyeceğim. Bütün insanların omurgalı olduğunu sadece biyoloji kitapları yazar. Omurilik, omurilik soğanımızın bir devamı, parantez içinde dolayısıyla beynimizin olarak ensenizden ta kuyruk sokumumuza kadar uzayan omurgamızın içinde yer alır. ve onlarca sinir lifinden meydana gelir. Bu sinir lifleri beynimiz ile bütün vücudumuz arasındaki bilgi alışverişini sağlayan bir iletişim hattı gibidir. Kopması, kesilmesi, azıcık da olsa bir hasara uğraması demek, beynimiz ile bedenimiz arasındaki kesintisiz irtibatın zarar görmesi demektir. Basit bir deney yapalım. Aslında buna bir deney bile denemez. Vücudumuzun beynimizden en uzak noktası ayak parmaklarımızdır. Oynatıverin şimdi ayak parmaklarınızı. Bunu yapabilmeniz için beyninizden sayısız emrin parmaklarınıza kadar gitmesi gerekir. Bu emirler beyninizden omuriliğinize, oradan da bütün vücudunuzu bir şehrin elektrik şebekesi gibi sarıp sarmalayan sinir sistemimiz aracılığı ile parmaklarınıza gönderilir. Omuriliğinizden çıkan sinirler gözle görülebilecek kadar kalındır. Ancak uzayıp yayıldıkça bir ağacın dallarından çıkan daha ince dallar ve o ince dallardan çıkan çok daha ince dallar ve o çok çok daha ince dallardan çıkan çok daha ince dallar ve o çok çok daha ince dalların ucundaki yaprakları saran damarlar, o damarlardan çıkan ve yaprağın her bir köşesine kadar yayılan incecik damarcıklar gibi merkezden uzaklaştıkça incelir, incelir ve sonunda kılcal birer sinir ağı haline gelir. O kadar incelir ki tenimizde iğne ucu değecek kadar yer kalmaz. Buna inanmıyorsanız az önce oynattığınız ayak parmaklarınızdan birine iğne tehlikeli olur. Bir kalemin ucu ile hafifçe dokunuverin o zaman. Kalemin ucu parmağınıza değdiği anda onu hissettiniz, değil mi? Çünkü oradaki sayısız sinir ağı bu dokunmayı anında beyninize iletti. Çünkü sinir sistemimiz az önce de dediğimiz gibi beynimizden vücudumuzun bütün organlarına ve her bir noktasına, vücudumuzun bütün organlarından ve her bir noktasından beynimize gidip gelen bir iletişim ağıdır. Ve bu ağda işler son derece hızlı işler. Peki ama ne kadar hızlı işler? Bu soruya cevap vermek için beynimizi ve sinir sistemimizi oluşturan sinir hücrelerini biraz yakından tanımamız gerekiyor. Aslında sinir hücrelerini bu kitabın en başında konuşmalıydık. Fakat ben bilerek onları sona bıraktım. Böylece neyden bahsettiğimizi çok daha iyi anlayabileceğimizi düşündüm. Böyle bir şeyi nasıl mı düşünebildim? Tabii ki sapasağlam ve sağlıklı milyarlarca sinir hücresi sayesinde. Yani sapasağlam ve milyarlarca olduğunu ümit ettiğim. 6. ayrım sonu. Sayfa 141.